Allah Azze ve Celle bizi yönlendirdiği halde, haydi filanlarla birlikte ol, haydi bak filan ayete göre, filan hadise göre, haydi filan gerçeklere göre, haydi filanlarla birlikte ol, sen de bu davanın içine gir dediği halde, biz bunu hissettiğimiz halde, acaba yine de girmeyecek olursak, o yönlendirmeler reddedecek olursak, Allah'a bu hesabı nasıl verilecek? Allah seçerse mutlaka kredi verecektir. Allah seçerse mutlaka koruyacaktır. Allah'ın seçmiş olduğunu sırtı yere gelmeyecektir. Bütün dünya onun karşısına çıksa bile Allah bütün tehlikeleri bertaraf edecek ve onu muhafaza edecektir. Büyüklerin imtihanı büyük olur. İlkokul talebesinin imtihanı ona göre olur. Üniversite talebesinin imtihanı da ona göre olur.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سرنا وعلانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına kaldığımız yerden devam ediyorum. Yusuf'un kardeşleri Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmışlar ve gelip babalarına yalan söylemişlerdi. Yusuf'u bir kurdun yediğini iddia etmişler ve Yusuf'un gömleğini bir oğlağın kanına ya da bir hayvanın kanına bulamak suretiyle getirmişler. Böyle bir yalan düzmüşlerdi. Yakup Aleyhisselam onların yalan söylediğini her hallerinden anlıyordu. Çünkü gömlek yırtılmamıştı, o noktayı düşünememişlerdi. Zaten Yakup Aleyhisselam onlardan şüphe ediyordu. Başından beri onların ona kötülük yapacağını bildiğinden dolayı onların laflarına da inanması mümkün değildi. Daha küçükken Yusuf Aleyhisselam bazı rivayetlerde 17 yaşındayken, bazı rivayetlerde daha da küçükken, belki 12-13 yaşlarında gibi ya da 13-14 yaşlarında gibiyken görmüş olduğu o rüya, rüyasını babasına anlattığı zaman zaten babası aman evladım bunu kardeşlerine söyleme demişti. O yüzden Yakup Aleyhisselam onların yalanına inanacak değildi. Hazreti Yusuf'u sevmediklerini biliyordu ve bunun da bir düzmece olduğunu anlıyordu. Fakat böyle bir durumda yapacak bir şey yoktu. Yalan söylüyorsunuz dese de bir şey değişmeyecekti, bağırsa çağırsa da bir şey değişmeyecekti. Yaşlı bir baba durumundaydı, elinden gelen bir şey yoktu. Alabileceği bir önlem yoktu, onlara verebileceği bir ceza da yoktu, zaten verse de bir şey değişmeyecekti. O yüzden dedi ki, nefsiniz sizi kötü bir işe sürüklemiş. Yani bu sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Hakikatte böyle bir şey yok, böyle bir olay olmadı. Ama size bunu nefsiniz hoş gösterdi. Siz aslında nefsinize uydunuz yani. Ve insanın nefsi ekseriyetle insanın düşmanıdır. Eğer nefis terbiye edilmemişse, nefis nefsi emmare seviyesinde kalmışsa, kötülüğü emredecektir. Yusuf Aleyhisselam'ın da ifade ettiği gibi, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ Mutlaka nefis kötülüğü emreder. Ama bazıları hariç, اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Rabbimin rahmet ettiği bazı kullar var. Onların nefisleri onlara kötülüğü emretmez. Onların nefisleri terbiye edilmiştir. Onlar manevi bir eğitimden geçmek suretiyle, nefislerini zayıflatmak ve imanlarını kuvvetlendirmek suretiyle nefislerini terbiye etmişlerdir. Onlar hem kainat kitabını okumakla, Rabbul Alemin ile bir diyalog kurmak ile, nereye baksalar Allah'ı görecek hale gelmekle, imanlarını kuvvetlendirmiş, sonra az yemek, az uyumak, gereksiz konuşmamak ve bazen yalnız kalmak, uzlete çekilmek ile nefislerini zayıflatmışlardır. Böyle olanlar, nefislerini zayıflatanlar, imanlarını kuvvetlendirenler, böylesi anlarda nefislerine uymamayı başarabilirler. Çünkü nefisleri zaten zayıf olduğundan onlara galip gelemez. Ama nefis kuvvetli ise, o zaman iman ondan daha kuvvetli değilse, nefisten daha kuvvetli değilse, o takdirde insan nefsine tabi olacaktır. Bunların hali de buydu. Yakup Aleyhisselam onlara onu anlatmak istedi. Yani siz hiçbir zaman nefsinizi terbiye etmek istemediniz. Siz hiçbir zaman nefs-i emmareden kurtulmak istemediniz. Nefs-i levvameden kurtulmak istemediniz. Siz hiçbir zaman nefs-i mutmainneye ulaşmak istemediniz. Siz hep böyle yalanla dolanla benim gözüme girmeye çalıştınız. Halbuki benim gözüme gireceğinize Allah katında derece sahibi olmak isteseydiniz, bu sizin için daha hayırlı olurdu. Benim gözüme girmeye çalışacağınıza Allah Azze ve Celle katında dereceyi hedefleseydiniz daha hayırlı olurdu. Hem o zaman zaten ben de sizi daha çok severdim demek istiyordu. Onlara nefislerini sizi kötü bir işe sürüklemiş derken, yani şeytanı da suçlamayın, başkasını da suçlamayın, kendinizi suçlayın demek istiyordu. Siz aslında hakikatte suçlular sizsiniz. Yarın kıyamet gününde ya Rabbi şeytan bizi aldattı diyeceksiniz. Yahut da bu dünyadayken de insanlarla konuşurken şeytana uydum diyeceksiniz. Hakikatte siz nefislerinize uyuyorsunuz, şeytana da değil. Şeytanın yapmış olduğu şey yalnızca tahrik etmektir, o kadar. Şeytan sizi zorlayacak değil. Şeytan size hoşlanmadığınız bir şeyi teklif etse şeytana uymazsınız. Mesela damdan aşağı atla dese şeytan, onu yapmazsınız. Ama mesela filan kadına bak dese yapanlar çok olur. Demek ki aslında insan şeytana değil nefsine uymaktadır. Eğer daima şeytana uyuyor olsaydı damdan aşağı atla dediği zaman da atlaması gerekirdi. Ekseriyetle böyle olmadığını görüyoruz. İşte o yüzden insanın içindeki en büyük düşmanını onlara hatırlattı. Yakup Aleyhisselam, nefsiniz dedi sizi kötü bir işe sürüklemiş. Nefsini ıslah etmeyenler neyi ıslah edebilirler ki? Nefsini ıslah etmeyi başaramamış olanlar alemleri mi ıslah edecekler? Kendi içinde inkılaplar başarmamış olanlar alemlerde inkılaplar mı başaracaklar? Kendini değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler. Kendini değiştirenler alemleri değiştirirler. Kendini değiştirenler çağları değiştirirler. Kendini değiştirenler, nefislerini değiştirenler, nefis perestleri değiştirirler. Nefislerini değiştirenler, makam perestleri değiştirirler. Kendini değiştirenler, çağları değiştirirler. Kendini değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler. İşte o noktaya işaret ediliyor. Yakup Aleyhisselam'ın lisanıyla, siz de hakikatte nefsinize uydunuz, başka bir şeye değil. İnanmıyorum size demek istiyordu bu yalanınıza. Ama açıkça bunu söylemedi. Yalan söylüyorsunuz demedi ama nefsiniz dedi sizi kötü bir işe sevk etmiş. Ben bu durumda bana düşen nedir? Ahvah etmek değil. Tevrat'ta ve Talmud'da, muharref olan Tevrat'ta, şu anki uydurmalarla dolu olan, Allah'a ve peygamberlere iftiralarla dolu olan o Tevrat'ta ve Talmud'da anlatıldığı gibi Yakup Aleyhisselam yerlere yüzünü sürmüş, debelenmiş, feryad-ı figan etmiş değil. Tam tersine fesabrun cemil demişti. Sizin yapmış olduğunuz bu kötülüğe karşılık benim yapabileceğim tek şey sabr-ı cemildir. Sabredeceğim yani, ama güzel bir sabırla sabredeceğim. Herkes sabreder ama bir sürü feryad-ı figandan sonra yapılan sabır, sabır değildir. Musibetin başa geldiği ilk anda gösterilebilen sabır, sabırdır. Bir sürü feryad-ı figandan sonra kafir de sabreder, fasık da sabreder. Önemli olan o feryad-ı figan yapmadan, saçını başını yolmadan, dizlerine vurmadan, bütün dünyaya adeta Allah'a şikayet edercesine, o olaydan bahsetmeden, içine gömerek adeta, Rabb'i nasılsa biliyor zaten vaziyetini, sadece Rabb'ına şikayet edecek kadar, bu kadar tevekkül sahibi olmak ve bu kadar Allah Azze ve Celle'nin kaderine razı olmak. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam'da nefs-i radiye makamını görüyoruz. İnsan nefs-i emmare de olabilir, nefs-i levvame de olabilir. Yani nefs-i emmare seviyesinde ise kötülük emreder nefsi kendisine. Nefs-i levvame seviyesinde ise kötülüğü emretse bile nefsi bazen uyar bazen uymaz. Ve sonra uyduğu zaman da pişmanlık duyar. Ne yaptım ben der, yazıklar olsun bana der. Yine hata yaptım der, yine yaptım yapacağımı der. Kendi kendini kınar, nefs-i levvame seviyesindedir. Fakat daha çok mücadele vermeye devam ederse, bir gün gelir nefs-i mutmainneye ulaşır ve artık Allah'tan mutmaindir, Allah'ın kaderinden mutmaindir. Sonra nefs-i radiyeye ulaşır, Allah'ın kaderine razıdır. Allah Azze ve Celle'den gelmişse önemli değildir der. Madem ki Allah'tan gelmiş, o halde gerisinin önemi yoktur der. İşte bu noktaya gelmiş olan insan, nefs-i radiye makamına ulaşmış olanlar, Allah'tan razı olanlar, Allah da onlardan ileride razı olur. Nefs-i radiyeye ulaşınca kul, Allah da onu nefs-i mardiyeye ulaştırır. Artık Allah da ondan razıdır. O Allah'tan razı olunca sadece güzel olaylar olduğunda değil, hoşuna giden olaylar olduğunda değil, hoşuna gitmeyen olaylar olduğu zaman da bile yine de Allah'tan şikayet etmiyorsa, ya Rabbi neden bunu benim başıma verdin gibisinden laflar söylemiyorsa, Allah'tan razı ise, kaderinden razı ise, eğer Rabbimden geldiyse mesele yok. Madem ki o benim halimi biliyor, madem ki o bana bu musibetin gelmesine müsaade etmiştir, demek ki vardır bir hikmeti, ya günahlarıma kefaret olsun diye bu musibetin bana gelmesine izin verdi, ya derecemin yükselmesi için Allah katında, cennetlerde, derecemin yükselmesi için Allah bana bu musibeti verdi. Yahut da Allah Azze ve Celle beni imtihan etmek için verdi. Her neyse sonuçta Allah benim halimi bilmektedir ve ben Allah'tan şikayetçi olacak değilim der. Ve razı olur, işte onlar sabr-ı cemil derler. Madem ki bu olay başıma gelmiştir, o halde artık bana düşen vazife sabr-ı cemildir. Feryad-ı figan etmeksizin, madem ki Allah'tandır diyeceğim ve Allah'tan gelene sabredeceğim. Bütün dünya alem aleyhimde konuşsa, madem ki Allah biliyor diyeceğim ve ben kaderime razı olacağım. O şekilde başına her türlü musibet gelse bile, madem ki Allah yolundadır, madem ki kötü bir şey yaptığından değil, Eğer kötü bir şey yaptığından dolayı bir musibete uğrarsa o zaman da tövbe istiğfar edecek. Bu Rabbimdandır diyecek, bana bir şefkat tokadıdır diyecek, yahut da bir zecir tokadıdır diyecek. Allah beni ikaz ediyor diyecek, aklımı başıma getirmek istiyor diyecek, ben hak ettim diyecek. Ve bu şekilde yine sonuçta sabredecek ve Allah'ı kullara şikayet etmeyecek. Her tarafta başına gelen musibetleri dert yanmayacak. Herkese anlattıktan sonra sabretmenin ne kıymeti olur? Siz mesela bir çocuğunuzu imtihan etseniz yahut da mesela çocuğunuza kızsanız, çocuğunuz gitse sizi mesela her tarafta adeta dünyaya şikayet ediyor gibi tanıdığı tanımadığı herkese sizden bahsetse, yaptığınızdan bahsetse, başına getirdiğiniz olaydan bahsetse sizin kalbiniz kırılmaz mı? Allah Azze ve Celle'nin hakkı sizin çocuğunuz üzerindeki hakkınızdan daha fazladır. Allah'tan bir musibet geldiği zaman onu kullara şikayet etmek caiz olamaz. Sadece belki ey Rabbim beni bu durumdan kurtar demek caiz olabilir. Ey Rabbim eğer bir hatam varsa beni affet demek gerekir. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam'da biz bunu görüyoruz. Fesabrun cemil dedi. Sizin nefsiniz kötü bir işe sürüklemiş. Yapacağım hiçbir şey yok. Artık Yusuf uzaklaştırıldı benden. Demek ki artık bana sabır gerekiyor. Tekrar Rabbim ben ona kavuşturuncaya kadar. Demek ki böyle bir musibetle karşılaşıldığında ve o musibet uzun süre devam edecek olan bir musibet ise özellikle insana düşecek olan şey sabr-ı cemildir. Böyle bir musibet geldiği zaman 3 günde 5 günde bitmeyebilir. Biz 3 gün 5 gün bir musibetle karşılaştığımız zaman of pof ederiz, bazen çok dert yanarız. Çok uzun gelir o 3 gün 5 gün bize 3-5 sene gibi gelir. Halbuki işte görüyorsunuz ki seçilmiş olanlar ne kadar uzun süre musibetlerle karşı karşıya kalmışlardır. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam ve işte Hazreti Yusuf. Yıllar sürdü onların bu musibeti. Yıllarca Hazreti Yakup Yusuf dedi, Yusuf dedi, Yusuf dedi. Ve sonunda gözleri kör olacak kadar ağladı. Yıllar sürdü Allah Azze ve Celle'nin seçkin kulu ve seçilmiş olan kulu. O yaşlı peygamber bile bu şekilde bir imtihandan geçirildi ve derecesi yükseltildi. Dolayısıyla eğer bugün buna benzer bir musibet bir Müslümanın başına gelecek olsa işte bunları hatırlayacak ve Allah'ın o seçilmiş kullarının bile başına bunlar geldiyse ve onlar sonuçta karlı çıktılarsa ben de sabredersem ben de karlı çıkacağım diyecek ve sabredecek. Bu kıssalar bize bu mesajı da vermektedir. Demek ki başımıza bir musibet geldiğinde bu musibetleri hatırlayacağız. Koskoca peygamberlerin başına bile geldiyse benim de başıma gelebilir diyeceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz ve sabretmeye devam edeceğiz. İşte bu şekilde Hazreti Yakup Aleyhisselam fesabrun cemil demiş idi. Ve sonra vallahu müstaan ala me tasifun dedi. Sizin bu vasfada geldiğiniz şeyler, bu anlatıp durduğunuz bu yalanlar, dolanlar, bunlara karşı benim sığınacağım yer Allah'tır. Müstaan odur. Ona sığınacağım, ondan istiane edeceğim. Başkalarından yardım istemeyeceğim. Ne cindarlara gideceğim, benim oğlum kayboldu, oğlumu bulur musunuz? Sizin cinleriniz var, emrinizde cinler var, cinlerinizi emredin de, hele oğlumu bir bulsunlar, yerini bana söylesinler. Ve ben de gidip oğluma kavuşayım demeyeceğim. Allah'tır müstaan olan cindarlar değil. Allah'tır müstaan olan insanlar değil. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle burada bize Yakup Aleyhisselam'ın lisanıyla nereye sığınacağımızı da öğretiyor. Böyle bir musibetle karşılaşıldığı zaman demek ki sığınılacak olan makam Allah Azze ve Celle'den başkası değildir. Ve onlar onu o şekilde kuyuya atmışlardı. Vecaet seyyara ve sonra bir kervan geldi. Hazreti Yusuf'un atılmış olduğu o kuyunun oradan geçen bir kervan geldi. Ve fe erselu varidahum fe adla delve. Ve sucularını gönderdiler kuyuya. Sucu gitti ve kuyudan su çekecek ve kervandakilere su getirecekti. Görevi buydu. Gönderdiler sucularını ve sucu geldi ve kuyuya kovasını sarkıttı. Kale ya büşra haza gulam. Dedi ki müjdeler olsun işte bir oğlan çocuğu. Yani bunu köle olarak götürürüz ve satarız demek istiyordu. Satarız ve bu şekilde para kazanırız. Belki o sucu uzun bir yolculukta o kadar para kazanamıyordu. O yüzden Hazreti Yusuf'u kuyuda gördüğü zaman Yusuf Aleyhisselam o sarkıtılan kovaya tutunmuş ve kendisinin orada olduğunu onlara söylemiş ve bu şekilde o da onu çekmişti oradan. Kuyudan kurtulmuştu Hazreti Yusuf ama şimdi köle olarak onların elinde bulunuyordu. Hakikatte savaşta esir alınmış olanlara köle denir. Yahut da o esir alınmış olanların çocuklarına köle denir. Onlar köle olarak muamele görürler. Halbuki Hazreti Yusuf köle değildi, savaşta esir alınmış bir insan değildi. Babası Yakup da esir alınmış birisi değildi. Ve o bölgenin de en önemli insanıydı. Ama buna rağmen şu anda Yusuf Aleyhisselam köle oluyordu. Hakikatte Allah Azze ve Celle peygamberlik vereceği kimselerin köle olmasına razı olmaz. Hatırlayın Elem Tera suresi diye bildiğimiz hani Fil suresinde Allah Azze ve Celle Ebrehe'nin başına neler getirmişti hatırlayın. Neyin hürmetine Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin başına neler geldi? Ebrehe ve askerlerinin başına gelen neydi? Ne kadar kötü bir musibetle karşılaştılar. Allah'ın azabına düçar oldular. Neden? Sadece Kabe'nin hatırına da değildi bu aslında. Orada bir Hazreti Muhammed vardı. Daha doğacaktı, 50 günü kalmıştı doğumuna. Doğduğu zaman köle olarak, esir olarak doğmamalıydı. Yarının peygamberi olacaktı. Aynı zamanda lider olacaktı. Bir medeniyet meydana getirecekti. Bütün dünyayı meydan okuyacak olan bir insan olacaktı. Esir olarak doğmuş olsaydı, bütün dünyayı meydan okuyabilecek bir kişiliğe sahip olamayabilirdi. Esirlerdeki şahsiyete sahip olurdu. Köle ruhlu bir insan olurdu. Yahudilerdeki gibi İsrailoğullarının köle ruhlu olması gibi. Yıllarca Firavun'un esareti altında kalınca köle ruhlu olmuşlardı. Artık özgürlüğü hazmedemiyorlardı. Özgürlüğün bedelini ödemeyi göze alamıyorlardı. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara girin şu şehre dediği zaman giremiyorlardı. Fethedin şu toprakları dediği zaman göze alamıyorlardı. Orada büyük ve kuvvetli bir toplum var. Biz onlarla savaşamayız diyorlardı. Köleliğe alışmışlardı. Esarete alışmışlardı. Tembelliğe alışmışlardı. Cesaretlerini kaybetmişlerdi. Ondan dolayı onlar önemli bir medeniyet meydana getiremediler. Musa Aleyhisselam onları ne kadar adam etmeye çalıştıysa da bir türlü olmadı. Her zaman o köle ruhlulukları, o köle ruhları onlarda devam etti gitti. Hiçbir zaman kişilikli olgun insanlar olamadılar. Allah Azze ve Celle onlara ara sıra güç kuvvet verdi ama bu sefer de insanlara zulmettiler. Dün kendileri köle olduğu için bugün de başkalarını köleleştirip onlara zulmettiler. Şu anda İsrail'in yaptığı gibi. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in köle olarak doğmasını istememişti. Köle olarak doğacak olursa o büyük vazifeye hazırlanamazdı. Fakat burada görüyoruz ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam yarının peygamberi olacak olan bu insan bir köle olarak satılacaktır. Allah Azze ve Celle ona nasıl müsaade etmiştir? Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki bu çok kısa sürecektir. Ve sonra sarayda büyüyecektir Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Satılacaktır ama gidip de rastgele bir insanın elinde olmayacak. Ona yarınlarda görev verecek olan Allah Azze ve Celle onu alacak olan insanı da ayarlamıştır. Onu alacak olan Mısır'ın kralının yardımcılarından bir yardımcı. Bir bakan diyebiliriz yani. Bazı rivayetlere göre hazine işlerinden sorumluydu. Şimdi mesela hazineden sorumlu devlet bakanı deniyor ya hani. İşte öyle bir şeydi yani o adam. Allah Azze ve Celle onu o şekilde oraya yerleştirmek istemişti. Sonuçta yine bir esir olarak yetişmiyordu yani. Sarayda yetişiyor ve sarayın imkanlarıyla büyüyordu. O kültürü alıyordu. Yakup Aleyhisselam'ın yanında kalmış olsaydı, köy gibi bir yerdi Yakup Aleyhisselam'ın olduğu yer. Aşiretlerden meydana geliyordu. Küçük bir yerdi. Ama Hazreti Yusuf ise büyük bir göreve hazırlanması gerekiyordu. O büyük görevin hazırlanabilmesi için onun öyle bir yerde yetişmesi lazımdı. Tıpkı Hazreti Musa gibi. Musa Aleyhisselam da sarayda yetişmedi mi? Yusuf Aleyhisselam da aynı şekilde sarayda yetişti. Çünkü Allah Azze ve Celle ona ileride büyük bir vazife verecekti. Onun için Allah bu şekilde takdir ediyordu.
Yusuf Aleyhisselam evet orada köle olarak satılacaktı ama köle olarak yaşamayacaktı aslında. Rahat yaşayacaktı ve oranın kültürünü alacaktı. Oranın o günkü Mısır toplumunun beşeri kültürünü alacaktı, ahlakını değil. O günkü ilimleri alacaktı onlardan. O günkü imkanlardan istifade edecek ve yarınların lideri olabilecekti bu şekilde. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Allah tarafından oradan alınması, Hazreti Yakub'un yanından alınması ve ta Mısır'a kadar gönderilmesinin hikmeti buydu. Eğer Yakub Aleyhisselam'ın yanında kalmış olsaydı belki en fazla bir aşiret reisi olabilecekti. Ama oradan alınıp da Mısır'a götürüldüğü zaman belki kısa bir süre için köle gibi götürülmüş olabilir, parayla satılmış olabilir. Fakat sonuçta orada önemli bir makama gelecekti. Onun için o kısa sürelik, o kölelik hayatına tahammül etmek zor gelmese gerek idi. Allah Azze ve Celle öyle takdir etmiş idi. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam hissediyordu. Allah kendisini yönlendiriyordu. Hissediyordu. Rüyasını hatırlıyordu. 11 yıldız, güneş ve ay gelecek, kendisine secde edeceklerdi. O kardeşleri gelecek, kendisine secde edeceklerdi. Babası, anası gelecek, kendisine secde edeceklerdi. Hatırlıyordu rüyasını. Ve sonra başından geçenleri düşünüyordu. Ve ileride önemli olaylar olacağını hissediyordu. O bırakmıştı kendisini Allah'a. Allah'ın elinde gidiyordu. Bir yerlere doğru götürüldüğünü farkındaydı Yusuf Aleyhisselam. Kuyuya atılacak, kuyudan çıkartılacak, bir yerlere götürülecek. O bekliyordu, bakalım ne olacak hele bunun sonunda. Bir şeyler olacak ama acaba ne olacak? 11 yıldız gelecek, güneş ve ay gelecek ve ona secde edecekler. İleride bir şeyler olacak ama acaba nasıl bir şey olacak? Yusuf Aleyhisselam hissediyordu ama tabii ki tam olarak bilmiyordu. Allah Azze ve Celle ise onu bir istikamete doğru sevk ediyordu. Allah daima yönlendirir. Aslında bizim de hayatımızda böyle yönlendirmeler vardır. Bir düşünün mesela falan insanla tanıştınız. Nasıl tanıştınız acaba? Allah Azze ve Celle'nin bir yönlendirmesi yok muydu? Bir düşünün. Allah'ın yönlendirmesiyle tanıştınız. Biriyle evlendiniz mesela. Acaba nasıl evlendiniz? Allah'ın yönlendirmesiyle tanıştınız ve evlendiniz. Başınıza gelen birçok olayları düşünün. Aslında Allah Azze ve Celle'nin yönlendirmesini düşünebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Bir tek peygamberler yönlendirilmiyorlar. Tabii ki onlar özel olarak yönlendiriliyorlar. Fakat sadece peygamberler değildir yönlendirilenler. Aslında birçok insan ve birçoğumuz yönlendiriliriz. Müslüman bir ana babadan dünyaya geldik. Bu bir yönlendirme değil mi? Asırlarca İslam'ın merkezi olmuş olan topraklarda dünyaya geldik. Bu bir yönlendirme değil mi? Ezan sesleriyle dünyaya geldik. Bu bir yönlendirme değil mi? Bir araya geldik, toplandık. Bir şeyler yapalım dedik, ders yaptık, kitap okuduk. Bu bir yönlendirme değil mi? Allah Azze ve Celle aslında daima yönlendirir. Ta daha çocuk olmadan evvel bile, babamızın belindeki bir süperken bile yine de Allah bizi yönlendirmiyor muydu? Belki babamızdan 50 milyon sperm fışkırmıştı. Fakat bir tanesi çocuk oldu, biz olmuştuk. O zaman da Allah bizi seçmemiş miydi, yönlendirmemiş miydi? Biz olacak olan o sperm yumurtayla birleşmemiş miydi? Allah tarafından o şekilde yönlendirilmemiş miydi? Aslında doğumumuzdan ölümümüze kadar daima yönlendirilmekteyiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bu şekilde yönlendiriliyordu. Bazen Allah bizi yönlendirir bir istikamete. Haydi gir şu istikamete der. Anlarız ki Allah o istikamete girmemizi ister. Anlarız bunu, hissederiz bunu. Ama yine de nefsimize uyar bazen o istikamete girmeyiz. O zaman Allah'a bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Nasıl verebileceğiz? Allah Azze ve Celle bizi yönlendirdiği halde. Haydi filanlarla birlikte ol. Haydi bak filan ayete göre, filan hadise göre, haydi filan gerçeklere göre, haydi filanlarla birlikte ol, sen de bu davanın içine gir dediği halde, biz bunu hissettiğimiz halde, acaba yine de girmeyecek olursak, o yönlendirmeler reddedecek olursak, Allah'a bu hesabı nasıl verilecek? Allah Azze ve Celle daima yönlendiriyor. İşte Hazreti Yusuf'u da yönlendirdi. ve geldi sucu kovasını sarkıttı. Kovayı sarkıtmayabilirdi de oradan çekip de gidebilirlerdi. İlerideki başka bir kuyudan suyu içeriz de diyebilirlerdi. Ama Allah Azze ve Celle onun oradan artık kurtulmasını istedi. Ve sucu onu oradan çıkardı. Kâle ya buşra hâzâ gulem. Dedi ki müjdeler olsun işte bir oğlan çocuğu. Tabii ki oğlan çocukları daha kıymetliydi. Çünkü onlar satıldıkları zaman daha fazla para ediyorlardı. Onlar iş yapıyorlar, efendilerine hizmet ediyorlar, ağır işleri yapabiliyorlardı. Onun için sucu onu gördüğünde sevinmişti. Bunu satar ve zengin oluruz diye düşünüyordu. Ve eserruhu bida'a. Ve onu bir meta gibi sakladılar. Sanki bir eşya gibi onu sakladılar. Onu ileride götürecekler, bir yerde satacaklar. Onu sakladılar. Bazı rivayetlere göre sucu diğerlerine haber vermedi. Onu kuyunun içinden bulduğunu söylemedi. Dedi ki ben bunu bazı insanlardan satın aldım. Tevrat'ta ve Talmud'da verilen bilgilere göre güya Hazreti Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attıktan sonra kuyunun başında beklemişler. Ve bakalım ne olacak demişler. Yusuf bakayım ne yapacak? Ve acaba hangi kervan gelecek ve onu alıp nereye götürecek? Hele başında biraz bekleyelim demişler. İşte o sırada bu kervan gelmiş ve bu olaylar gerçekleşmiş. Ve işte o zaman Yusuf'un kardeşleri o bizim kardeşimizdir ya da bizim kölemizdir demişler. Ve Yusuf'u onlara satmışlar idi. Halbuki Kur'an böyle bir şeyden bahsetmiyor bize. Onlar zaten Yusuf Aleyhisselam'ın parasız olarak da vermeye razıydılar. Onların tek istediği şey Yusuf'un oradan uzaklaşmasıydı. Babalarının bir tek teveccühünün kendilerine kalmasıydı. Babaları bir tek artık onları sevsin, Yusuf'u sevmesin idi. Dolayısıyla parayla satma diye bir şey düşünülemez. Eğer zaten onlar onu satmayı düşünüyorlardıysa o zaman neden kuyuya attılar ki? Neden kuyuya attılar? O zaman beklerlerdi Yusuf'un başında bir kervanın gelmesini ve kervan geldiği zaman onu ona satarlardı. Olur biterdi. Neden o zaman kuyuya attılar ki? Bu rivayetleri kabul etmek uygun gelmiyor. Her ne kadar bazı alimler bu rivayetleri kabul etmişlerse de birçoklar da bunları reddetmiştir. Hakikatte bunlar hangi kaynaklıdır baktığımız zaman İsrail'i kaynaklı olduğunu göreceğiz. Yani güya Hazreti Yusuf'un kardeşleri sattılar. Buradaki sattılar ifadesinde satanların kim olduğu tartışılmıştır. İşte bazılarına göre Yusuf'un kardeşler Yusuf'u sattılar. Halbuki Kur'an'ın verdiği malumata bakarsak onlar Yusuf'u kuyuya attılar ve bu şekilde kuyuya gelen sucu onu oradan buldu ve aldı götürdü ve sattı. Yahut da onlar hep beraber sattılar. Her neyse sonuçta kardeşleri zaten onu orada bırakmış ve gitmişlerdi. Dolayısıyla onların satmış olma ihtimali çok düşük bir ihtimal. Ve eserruhu bida'a, onu bir meta gibi sakladılar. Sanki heybeye saklanmış bir mal gibi Yusuf'u sakladılar ve götürdüler. Götürüp o başka bir yerde satacaklardı. Vallahu alimun bima ya'malun. Halbuki Allah Azze ve Celle onların yaptıklarını alimdir ve bilmektedir. Onlar ne yapıyorlar ve onu nereye götürüyorlar Allah bilmektedir. Zaten Allah Azze ve Celle yönlendirmektedir. Ve şerahu bisemenin bahsinde rahime ma'dude. Ve onu az bir pahaya satıverdiler. Noksan olan, az olan bir değer karşılığında onu satıverdiler. Bisemenin bahs, az olan bir değere sattılar. De rahime ma'dude. Yani sayılan birkaç dirheme, bazı rivayetlerde 20 dirheme satıldığı ifade olunuyor. Bazı rivayetlerde ise 40 dirheme satıldığı ifade olunuyor. Önemli değil kaç dirhem olduğu. Kur'an açıkça bunu ifade etmiyor ve gereksiz bir tafsilat da bizi meşgul etmiyor. Allah Azze ve Celle sadece onun kıymetini bilmediklerini anlatmak için bunu söylüyor. Onun kıymetini bilmediler. Ondaki ahlakı göremediler. Onun yarınlarda nasıl bir insan olacağını anlayamadılar. Yusuf'taki ahlakı, Yusuf'taki olgunluğu göremediler. Onu az bir değere sattılar. Neden az bir değere sattılar? Çünkü kervanın başına bela gibi gördüler onu. Bir çocuktu o ve ona bakmak zorundaydılar. Onun için onunla uğraşmak istemiyorlardı. Bir an evvel onu ellerinden çıkarmak, satmak istiyorlar, paraya çevirmek istiyorlardı. Tıpkı bir tüccar gibi, hani elindeki malı bir an evvel satıp paraya çevirmek ister. Aynen öyle onlar da o malı mal olarak gördükleri Hazreti Yusuf'u, yarının peygamberin, yarın azizini satıverdiler ucuz bir fiyatla. Halbuki eğer bilseydiler onun değerini, onu satmaları mümkün değildi. Demek ki biz bazen bir küçük çocuğun kıymetini bilemeyebiliriz. Yarına da büyük bir insan olacak olan bir çocuğun kıymetini bilemeyebiliriz. Ona kötü muamele yapmış olabiliriz. Ama yarınlarda Allah Azze ve Celle ona ilim ve hikmet verdiği zaman utanırız kendimizden. Belki çocukken ona yaptıklarımızdan dolayı, yaptığımız zulümden ve haksızlıklardan dolayı, onu aşağıladığımızdan dolayı, onu sövdüğümüzde, ona sövdüğümüzden, dövdüğümüzden dolayı utanırız kendimizden. Yarınlarda büyük bir insan olacaktır belki o. Biz onu görememişizdir. Onun kıymetini bilememişizdir. O yüzden işte ileride nasıl olacağını bilemediğimizden belki de ona gereken kıymeti vermemişizdir. İşte bu kervandakiler de öyle oldular. Onu az bir değere sattılar. Ve kânu fîhî mine zâhidîn. Ve onun hakkında zâhid olmuşlardı. Yani onu istemiyorlardı. Ondan bir an evvel kurtulmak istiyorlardı. Nasıl ki mesela zâhidler dünyadan kurtulmak isterler. Zühd içinde yaşayanlar var ya, zühd içinde yaşayanlar, malı mülkü olsa bile, zengin olsa bile yine de zahitçe yaşayanlar, dünyaya itibar etmeyenler, dünyaya kıymet vermeyenler var ya hani, onlara da zahit denir. Kıymet vermeyenler yani, kıymetini kabul etmeyenler, dünya nimetlerini kıymetli olarak görmeyen, onlara istihkar edenler, dünya nimetlerini basit görenler, dünya güzelliğini, dünya malını, mülkünü, dünyanın makamını, her şeyini basit görenler, dünyanın bütün şehvet çeşitlerini, hepsini basit görenler, zengin olsa bile zengince bir hayat sürmeyenler, işte onlara zahit denir. İşte Yusuf hakkında zahit olmuşlardı. Yani onu kıymetsiz görüyorlardı. Nasılsa ufak bir çocuktu. O yüzden onu kıymetsiz gördüler. Eğer Hazreti Yakub'un bildiğini bilseydiler ona kıymet vereceklerdi. İmam Malik İmam Şafii'ye baktığı zaman hani küçük bir çocuktu o zaman İmam Şafii daha ders görecekti. Daha bir şeyler olacaktı. Ona baktığı zaman İmam Malik evladım demişti takva sahibi ol. Sen günün birinde büyük bir adam olacaksın. İmam Malik İmam Şafii'de büyük bir insanın alametlerini görmüştü. Allah Azze ve Celle ona onu nasip etmişti. Ona bir anda onu görmeyi nasip etti. Ona bakarken sanki bir çocuğa bakar gibi bakmadı İmam Malik. Onun sanki yarınki halini gördü. 30-40 yaşlarındaki, belki 45 yaşlarındaki halini gördü. Büyük bir alim olmuş olarak gördü. Ve ona dedi ki evladım sen ileride büyük bir adam olacaksın. Ona göre takva sahibi ol, kendini ileriki yıllara hazırlan. İlim sahibi ol. Takva sahibi ol, kendini hazırla. Eğer İmam Malik'in gördüğünü görseydi, o sucular yahut da o kervanın sahipleri, İmam Malik gibi bir göze sahip olsaydı, Yakup Aleyhisselam gibi bir göze sahip olsaydılar, onu satmaları mümkün değildi. İşte onu göremedikleri için sattılar. Demek ki bazen biz de bir çocuğun kıymetini bilemeyebiliriz. Halbuki Allah Azze ve Celle ona belki ileride büyük bir makam verecektir. Onun da hesabını yapmak lazım. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَسْوَاهُ. Onu satın alan kişi, Mısır'dan onu satın alan kişi karısına dedi ki ona güzel muamelede bulun, ona güzel bak. Ona güzel bak dedi. Onu satın alan kişi kralın yardımcısıydı. Bir bakan idi çocukları olmayan bir karı koca. Uzun yıllar çocukları olmamıştı bunların. Bekliyorlardı Allah onlara bir çocuk versin diye. Fakat olmuyordu bir türlü. Bu şekilde onlar artık bir evlatlık almak istiyorlardı. İşte o niyetle belki bir gün çarşıda gezerken bakan diyebileceğimiz şahıs, hazineden sorumlu olan önemli bir memur ya da Kur'an ona bazı yerlerde aziz der. Yani demek ki önemli bir makamdaydı. Çünkü aziz kelimesi Allah hakkında da kullanılır. Allah el azizdir. Yani ona galip gelmek mümkün değildir. Allah daima galip gelendir. Kudret sahibi manasında, istediğini yapan manasındadır aziz. Madem ki Kur'an ona aziz diyor, demek ki önemli bir makamdaydı. İstediğini yapabilecek bir makamdaydı demek ki. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde onu onun yanına yerleştirdi. Hazreti Yusuf'u satın alacak olan adamı Allah ayarlamıştı. Sizin destekçiniz Allah ise gerisinden korkmayın. Nasıl ki mesela sizi büyük bir zengin desteklerse, Sabancı gibi mesela, Koç gibi mesela, böyle büyük bir zengin mesela sizi desteklerse, sırtınız yere gelir mi, hani öyle derler ya, hani sırtını sağlam yere dayanmış derler. Mesela sizi büyük bir güç desteklerse, bir devlet sizi desteklerse, bir yetkili, bir bakan, bir başbakan sizi desteklerse, mesela sırtınız yere gelir mi? Mesela bir süper güç sizi desteklerse, sırtınız yere gelir mi? Hani böyle söylenir. Belki onların hepsinin sırtı yere gelebilir ama Allah'ın desteklediğinin sırtı yere gelmez. İşte ondan dolayıdır ki Allah tarafından seçilmiş kullardan olmak için Allah'a dua etmek lazım. Allah Azze ve Celle bizi eğer seçerse bizi destekleyecektir. Allah seçerse mutlaka kredi verecektir. Allah seçerse mutlaka koruyacaktır. Allah'ın seçmiş olduğunun sırtı yere gelmeyecektir. Bütün dünya onun karşısına çıksa bile Allah bütün tehlikeleri bertaraf edecek ve onu muhafaza edecektir. İşte bu kıssada bunu görüyoruz. Yusuf'un kardeşlerinin muradı neydi? Ondan kurtulmaktı ve buralardan çeksin gitsin ve bu şekilde isterse rezil bir hayat yaşasın, öyle istemişlerdi. Köle olarak yaşasın diye düşünmüşlerdi. Onun bunun hizmetçiliğini yapsın, sürünsün diye düşünmüşlerdi. Ölümden beter olsun istemişlerdi. Halbuki Allah Azze ve Celle ise onu kurtarmak ve onu oradan melik yapmak istiyordu. Allah'ın dediği olurdu. Yusuf'un kardeşlerinin dediği değil. Allah Azze ve Celle onu ayarlamıştı. Yusuf'u Allah kimin alacağını ayarlamıştı. Ve vezir gelmiş ve onu satın almış. Hem de önemli bir çocuk olduğunu anlamıştı. Bunda önemli insan, kaliteli bir insan hali vardı. Vasıflı bir çocuktu bu. Bunun bakışı bile farklıydı. Düşünün mesela bazen çok olgun ve çok zeki çocuklar görürsünüz. Halinden bir şeyler hissedersiniz hani. Konuşması çok olgundur. Çok zeki bakışları vardır. Hareketler hiç diğer çocuklara benzemez. Onlar gibi haylazlık yapmaz. Yapsa bile yine de bazen öyle haller gösterir ki şaşırır kalıverirsiniz. Öyle konuşmalar yapar ki hayret edersiniz. İşte vezir de o çocukta böyle haller görmüştü. O yüzden Ekrim Yimesvah dedi. Ona güzel bak karıcığım dedi. Ona güzel bak. Onun makamını, o yani burada aslında sadece onun şahsına güzel bak, onun şahsına ikramda bulun denmek istenilmiyor. Mesvah kelimesi aslında onun makamını da ifade eder. Onun makamına ikramda bulun demek istiyordu yani. Yani o önemli bir makamdadır demek istiyordu. Çocuktur belki ama önemli bir makama gelecek bir insan hali var ondan. Vezirin görebildiğini Yusuf'un kardeşleri görememişti. Vezir Ekrim-i Mesvah derken onun makamına ikramda bulun. Onun makamına göre davran. O ileride büyük bir insan olabilir demek de istiyordu. Mesvah kelimesinde böyle bir mana da var. Ekrim-i Mesvah dedi, onun mesvahını, onun konumunu takdir et, onu anla diyordu ona. Asa en yenfa'ana ev nettehizehu velede. Dedi ki, umulur ki Allah Azze ve Celle onunla bize bir menfaat verir. Umulur ki ondan bize bir takım faydalar gelir. Yahut da biz onu eğer daha da ileride beğenecek olursak onu evlat ediniriz kendimize. Onu kendi evladımız gibi koruruz. Onu kendi evladımız gibi bağrımıza basarız. Bizim çocuğumuz olur dedi. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onu oraya yerleştirdi. Ve kezalike mekkenne li Yusuf fil ard. İşte biz bu şekilde Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Onu orada temekkün ettirdik. Sağlam bir yere onu koyduk ve artık Yusuf'a kimsenin dokunması mümkün değildi. Neden bu şekilde yaptık? Ta ki Allah Azze ve Celle buyurur ki böyle yaptık ki ona te'vil ve hadisi öğretelim diye. Te'vil ve hadis hem rüyaların yorumu hem rüyaların yorumunu öğrenecek Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hatırlayın bu surenin başında da bu mesele geçmişti. Te'vil ve hadisin Allah tarafına ona öğretileceği bildirilmişti. Hadiselerin yorumu demek de olabilir. Rüyaların yorumu demek de olabilir. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin inceliklerini anlamak, onları yorumlayabilmek gücü de olabilir. Üçü de olabilir yani. Te'vilü ne hadis. Sadece rüyaların yorumu değil. Evet, rüya yorumu dendiği zaman aklı Hazreti Yusuf gelir. Rüya yorumlamada imam odur peygamberlerin arasında. Elbette Hazreti Peygamber de rüyaları yorumlar idi. Her sabahleyin sabah namazından sonra insanlara döner ve bugün sadıka güzel bir rüya gören var mıdır derdi. Efendimiz de sadıka rüyaları yorumlayabilme ilmine sahipti. Ama yine de Hazreti Yusuf Aleyhisselam rüya ilminde birinci derecede kabul edilir. Nasıl ki birçok selef-i salihinden niceleri sadıka rüyaları tabir ederlerdi. Niceleri bunun ilmini bilirlerdi ama İbn-i Sirin onların içerisinde imam kabul edilmiştir. Aynen öyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam da rüyaları tabirde imam idi. Allah Azze ve Celle buyurur ki ona te'vilü'l hadisi rüyaların tabirini öğretelim diye. Onu oraya yerleştirdik. Orada bu şekilde bir hayat yaşayacak ve bu şekilde ileride artık rüyaların tabirini öğrenecek. Sadece onu değil, olayları yorumlamayı öğrenecek. Bir olay duyduğu zaman doğru yorumunu yapabilecek. İnsanlar başka türlü yorumlarken o onlara doğru yorumunu söyleyecek. O olayın yorumu o değildir, tevil öyle olmaz diyecek. Şöyle olur diyecek. Doğru yorumlayabilecek. Ayetleri, iki ayetin arasını bulmaya da tevil denir. İki hadisin arasını bulmaya tevil denir. Hadisle ayetin arasını bulmaya tevil denir. Yani yorumlama kudreti. İmam Nevevi'nin de ifade ettiği gibi bütün alimlere tevil ilmini bilmek lazımdır. Bazen olur ki mesela bir ayet başka bir ayetle zıtmış gibi gelir insana. Halbuki eğer nesih söz konusu değil ise, birin biri nasih biri mensuh değil ise, Kur'an'da çelişki olamayacağına göre, hükmü kalkmış olan bir ayet değil ise, yahut da bir ayetin hükmünü kaldıran bir ayet değil ise, o durumda çelişki olması, zıtlık olması söz konusu olamaz. Evet, bazen Allah Azze ve Celle yeni bir ayet göndererek eski ayetin hükmünü kaldırır. İşte o zaman iki ayet arasında tezat olur, zıtlık olur. Farklı bir hüküm olur çünkü Allah evvelki hükmü kaldırmıştır ondan dolayı. Fakat eğer böyle bir şey yoksa Allah Azze ve Celle'nin ayetleri arasında çelişki ve zıtlık olamayacağına göre ikisinin arasını bulmak lazım. O zaman ayetin teviline ihtiyaç olur. Bazen hadislerin arasında böyle bir zıtlık var gibi görülür. İşte onu tevil ederek o zıtlığı ortadan kaldırmak lazım. Nasıl ki mesela Peygamberimizden gelen bir rivayete göre Allah Resulü buyurmuştu ki hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Başka bir rivayette veba olan yere girmeyin ve oradaysanız oradan çıkmayın. Karantinayı tavsiye ediyordu yani. Birinci hadiste hastalık bulaşması yoktur buyururken İkinci hadiste ise hastalık bulaşmasının olacağını, hastanın yanına sağlamların sokulmaması gerektiğini ifade ediyor. Zıtlık var gibi görünüyor. Dolayısıyla bugün biz tıp ilmiyle bakıyoruz ki hastalık bulaşması diye bir şey var. Mikropların insandan insana geçmesi diye bir şey söz konusudur. O halde biz birinci hadisin uydurma olduğunu mu söyleyeceğiz? Hayır. Birinci hadisin uydurma olduğunu söylemeyeceğiz. Çünkü onu söyleyenler, o hadisin ravileri de sağlam insanlar. O halde acaba neyi kastetmişler? Muhaddisler hadisin sahih olduğunu söylüyorlarsa, incelemeleri sonunda hadisin hem rivayetinde bir problem görmüyorlar, hem de manada bir problem görmüyorlarsa o zaman hadisin tevili nasıl yapılacak? Birinde hastalık bulaşması yoktur derken diğerinde yaklaşmayın diyorsa, bulaşır diyorsa o zaman yorum nasıl yapılacak? İşte bu iki hadisin arasını bulmak ve onları yorumlamaya tevil denir mesela. Bu gibi yorumlamalara, zıt gibi görünen, ilk başta anlaşılamayan bir takım yorumlamalara tevil denir. Nasıl tevil edilecek mesela bu hadisler? Denilecek yani bazı hastalıklar bulaşmaz, bazıları bulaşır. Hastalık bulaşması yoktur diyen hadis bazı hastalıkları kastediyor olabilir. bulaşma olmayan hastalıkları kastediyor. Sağlam kişiler hastanın yanına sokulmasın diyen hadis ise, bulaşıcı hastalıkların yanına sokulmayın, bulaşıcı hastalığa kapılmış olan kimselerin yanına sokulmayın demek istiyor olabilir. Yahut da ikinci tevil şekli, hastalık bulaşması yoktur diyen hadis, sokulmadığınız zaman yani bulaşmaz, sokulursanız bulaşır demek istiyor olabilir. Bu şekildeki yorumlara da tevil denir. İşte Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'a tevil ilminin öğretildiğini ifade ediyor. Biz Yusuf'u bu şekilde Mısır'a yerleştirdik. Ta ki Yusuf'a tevil ilmini öğretelim diye. Tevili talim edelim. Nasıl yorumlayacak? Ayetleri nasıl anlayacak? Olayları nasıl değerlendirecek ya da rüyalardan ne anlayacak, nasıl yorumlayacak? Rüyalar ekseriyetle rumuzlu olacaktır. Rüyanızda mesela koyun göreceksiniz, koyun koyun değil. Yağmur göreceksiniz, yağmur yağmur değil. Ölüm göreceksiniz, ölüm ölüm değil. Rumuzlu olacak ekseriyetle rüyalar. İşte o zaman tabire muhtaç olacak. Allah Azze ve Celle'nin direkt olarak gösterdiği rüyaların tabire ihtiyacı olmaz. Bazı rüyalar Allah tarafından direkt olarak gösterilir. Rüya meleğinin bir görevi yoktur o rüyanın gerçekleşmesinden. İşte o zaman açık olur rüya. Tabire muhtaç olmaz. Direkt olarak o rüya anlaşılabilir. Bir tabir edecek bir insan bulmasanız bile hisseder, anlarsınız. Ama bazen rüyalar ekseriyetle daha doğrusu böyle rumuzlu olurlar. Anlaşılamaz, önce bir tabirciye muhtaç olunur. Kitaplara bakmak icap eder. Geçmişteki rüya tabirinde imam olanlar nasıl tabir etmişler? Onlara bakmak icap eder. İşte o zaman o gibi rüyaların tabiri için müracaat edilmesi gerekir. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam böyle zor olan rüyaları, rumuzda olan rüyaları tabir edebilecek bir ilme sahip kılınmış idi. Vallahu galibun ala emri. Ve Allah Azze ve Celle kendi emrine galiptir. İstediğini yerine getirir. Yani Yusuf'un kardeşleri ona kötülük düşünürlerken, Allah Azze ve Celle ise Yusuf'a iyilik düşünür. Allah'ın muradı gerçekleşir çünkü Allah azizdir. Ona galip gelmek mümkün değil. Her zaman o galip gelir. Ve Allah kendi işini istediği gibi gerçekleştirir. İnsandır böyle olmayan. Allah eğer işini istediği gibi gerçekleştiremiyor olsaydı insana benzemiş olurdu. İnsanlar bir şeyler planlarlar ama istedikleri gerçekleşmez. Bir şeyler planlarlar ama hiçbir zaman istekleri gerçekleşmez. İşte Allah Azze ve Celle insana benzemez. O bir şey düşündüğü zaman onun dediği gibi gerçekleşir. Her şey Allah'ın istediği gibi gerçekleşir. Allah sizinle birlikteyse dünyadan korkmanıza gerek yoktur. وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğunluğu bunu bilmezler. İnsanların çoğunluğu Allah'ın kendi işine galip olduğunu, sonunda Allah'ın dediğinin olacağını, son raundda daima Allah'ın galip geleceğini bilmezler. Allah Azze ve Celle'nin hikmetle muamele ettiğini, bazen insanlara fırsat verdiğini, mühlet tanıdığını ama sonunda Allah'ın galip geleceğini anlamazlar, anlamak istemezler. Bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada Mısır'da güzel bir şekilde bir yer kendisine bulmuş, Allah tarafından kendisine bir yer nasip edilmiş ve sarayda artık yetişecek, saraydaki insanların halini görecek, devlet idaresini görecek, hem de saray kadınlarının, süslü püslü kadınların arasında yetişecek ve Allah Azze ve Celle onu orada o büyük imtihana da sokacak. Süslü püslü kadınlar onların içerisinde namusunu korumak gibi bir imtihana sokulacak. Yarınlarda önemli bir insan olacaksa Allah Azze ve Celle onu yarınlara hazırlayacak. Hiçbir imtihandan geçmemiş adamın yükselmesi doğru olmayacaktır. Allah Azze ve Celle nasıl ki Hazreti İbrahim'i Yusuf'un babasının babasının babası olan Hazreti İbrahim'i de birçok imtihanlardan geçirmiş, ondan sonra onu insanlara imam yapmış idim. Onun oğlu da öyle olacak, torunu da öyle olacak, torununun torunu da öyle olacak, Hazreti Muhammed'e kadar hepsi öyle olacak, hatta ondan sonraki seçilmiş olanlar da öyle olacak. Hepsi imtihanlardan geçecek, ondan sonra Allah onlara makam nasip edecek. Seçilmiş olan insanlar bile imtihanlara sokulacaklar. Seçilmişlerin imtihanı da seçilmiş olur. Büyüklerin imtihanı büyük olur. İlkokul talebesinin imtihanı ona göre olur. Üniversite talebesinin imtihanı da ona göre olur. Büyüklerin imtihanı zor olur. Allah Azze ve Celle onları seçer. Çünkü seçilmişlere insanların ihtiyacı vardır. Seçilmişler olmazsa kim insanlara yol gösterecek? Seçilmişler olmazsa kim bilimde ilerleyecek? Seçilmiş zekalar olmazsa, sabır küpü insanlar olmazsa, kim mesela bu bilimsel buluşlar yapacak? Kim bu lambayı bulacak? Kim telefonu bulacak? Kim televizyonu bulacak? Kim arabayı, uçağı bulacak? Allah Azze ve Celle bazı insanları seçecek ve bütün insanları onların eliyle nimetlendirecek. Allah o yüzden bazı insanları seçer. Her alanda Allah'ın seçtiği insanlar var. Hidayet alanında da elbette ki bazı insanların seçilmiş olması lazım. Hidayet alanında da bazılarının peygamber gibi olması, peygamber olması ya da lazım, seçilmiş olması lazım. Ta ki insanlara hidayet yolunda örnek olsunlar. Onlara yol göstersinler. İşte onun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibiler seçildiler. Ama seçilenler imtihanlara sokulmuyor değil. Onlara torpil yapılıyor değil. Siz ona torpil deseniz bile seçilmiş olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle tarafından torpil yapılmış olarak görseniz bile yine de bilesiniz ki o torpilliler bizlerden daha zor imtihanlara sokulmaktadırlar. Ve buna rağmen de Allah'ın yardımıyla kazanmaktadırlar. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Allah Azze ve Celle bir zamanlar İbrahim'i imtihanlardan geçirmiş ve sonra imtihanları kazanınca demişti ki ey İbrahim, seni insanlara imam yapacağım. Seni insanlara lider yapacağım. O zaman İbrahim Aleyhisselam fırsatını bulmuştu ve demişti ki ya Rab, ve min zürriyeti, benim zürriyetimden de imamlar gönder. Benim zürriyetimden İbrahim zürriyetinden peygamberler gönder. İshak'ı gönder, İsmail'i gönder. Benim zürriyetimden Musa'lar gönder. Benim zürriyetimden Muhammed'i gönder. Ya Rabbi, benim zürriyetimden yarınlarda insanlara öncülük yapacak olan, senin ayetlerini onlara okuyacak, onların nefislerini tezkiye edecek olan, sen ayetlerini onlara öğretecek olan imamlar gönder. Ve Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etmişti. قَالَ لَا يَنَالُ وَحْدِ الظَّالِمِينَ. Senin neslinden zalim olanlara böyle bir söz vermiyorum. Ama senin neslinden iyi olanlardan, onlardan imamlar yaratacağım demiş ve Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in duasını kabul etmişti. O yüzden aslında İshak da, İsmail de, İshak'ın evladından olan Yakup da, Yusuf da, diğerleri de, Musa da, İsa da, İsmail evladından olan Hazreti Muhammed de hepsi sonuçta Hazreti İbrahim'in duasıdır. O yüzden Peygamberimiz ben babam İbrahim'in duasıyım der. İşte Yusuf Aleyhisselam da seçilmiş. Seçilmiş ve şimdi imtihana sokulacak. Artık sarayda büyüyecek. Sarayda büyüyecek ki devlet nasıl idare ediliyor onu öğrenecek. Saray insanlarının halini görecek. Saray insanlarının olaylara bakışı nasıldır onu görecek. Onların zayıf noktaları nedir onu görecek. Onların ahlaklarının zayıf olduğu hususlar nelerdir onu görecek. Onlar hangi alanlarda günahkardırlar onu görecek. Hangi alanlarda sağlamdırlar onu görecek. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onu yetiştirecek. Nasıl ki Yusuf'un neslinden Musa Aleyhisselam da Firavun'un sarayında yetişti. Ve ondan o da orada devlet nasıl idare ediliyor onu gördü. Saray insanları nasıldır onu gördü. Onların karakterlerini öğrendi. İşte Allah Azze ve Celle şimdi Hazreti Yusuf'a bunları gösterecek. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Yusuf orada sarayda kalırken, yaşarken, ergenlik çağına ulaştığı zaman biz ona ilim ve hikmet verdik ve hüküm verdik. Artık o hükmedecek bir çağa geldi. Eğer yetki elinde olsaydı hükmedebilirdi. İlim sahibi olmuştu. Allah Azze ve Celle kendisine hem devlet idaresini orada öğretiyor, hem de olayların yorumunu ona öğretiyor. Olaylar nasıl yorumlanmalı? Devletin başındakiler olayları nasıl yorumlamalı? Bunu öğretiyordu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle aslında bize şunu da göstermiş oluyor. Demek ki idareci olacak olanlar bir eğitimden geçmeliler. Demek ki birdenbire gelip de başbakan olmamalılar. Demek ki birdenbire gelip de torpille şunla bunla bakan olmamalılar. Demek ki uzun süreli eğitimden geçmeliler. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu şekilde orada bir eğitimden geçtiğini ifade ediyor. Hem o günkü çağın ilimlerini öğreniyordu, hem devleti idare etmeyi öğreniyordu, hem rüyaların yorumunu öğreniyordu, hem hadiseleri nasıl yorumlaması gerektiğini öğreniyordu, hem de nefsine karşı koymayı öğreniyordu. Nefsini terbiye etmeyi öğreniyordu. Sarayın süslü püslü güzel kadınlarının içerisinde olmasına rağmen namusunu korumayı öğreniyordu. Hatırlayın, hani iki tane kardeş varmış. Bunlardan birisi dağda çobandı. Diğeri de şehirde kunduracılık yapıyordu. Dağdaki çoban uzun süre dağda çobanlık yaptığı için haram görmediğinden, ibadetlerle meşgul olduğundan, daima namaz kılıp Allah'ı zikrettiğinden veli makamına ulaşmıştı. Haram görmüyor, haram yemiyordu. Daima zikrediyordu Rabbini, tefekkür ediyordu. Kainat kitabını okuyordu. İşte bir gün artık velayet makamına ulaşmıştı. Koyunlarını sağardı, bir mendilin içerisine, bir bezin içerisine koyar, bir torbaya koyardı ve şehre indirirdi, kardeşine hediye olarak getirirdi. Ve damlamazdı, bezin içerisindeki süt damlamazdı. Oraya asardı sütü, kardeşine ikram ederdi. Yine bir gün bu şekilde sütü almış ve gelmişti. Sütü oraya asmıştı ve süt damlamıyordu. Keramet gösteriyordu yani aslında kardeşi. İşte o sırada o kunduracı olan kardeşine bir kadın gelmiş, kundura siparişi veriyordu. Bir an istemeden gözleri kadının ayaklarına değiverdi. İşte o zaman kerameti bozuldu ve mertebesini kaybetti. Süt damlamaya başladı. Olayı gören kardeşi anladı meseleyi. Kardeşinin kalbinin bir an bozulduğunu anladı. Ya dedi, işte görüyor musun? Dağda veli olmak kolay, erkeksen gel de şehirde veli ol. Gel de bu kadar kadınların içerisinde veli ol. Dağda veli olmak kolay, haram görmüyorsun nasıl olsa. Haram yemiyorsun nasıl olsa. İnsanlarla beraber değilsin nasıl olsa. Allah'la berabersin. Hayvanlarla berabersin. Tabiatın içerisindesin. Tabii ki öyle olursan o makama ulaşabilirsin. Halbuki insanların içerisinde olsaydın o zaman böyle olmayacaktın. Eğer insanların içinde velayet makamına ulaşırsan, işte böyle bir kadına gözün değer değmez, hemen o makamı kaybetmezsin. Çünkü zaten mikrobik ortama alışmış olursun. Mikrobik ortamda velayet makamına ulaşırsan, bir gün bir haramla karşılaştığında mertemen yükselir, düşmez. Çünkü zaten sen mikrobik ortamda yetişmişsin ve sen o ortamda o makama erişmişsin. Dolayısıyla bir mikropla karşılaştığında hemen hastalanmazsın. Nasıl ki mesela zengin çocuğu, hiç mikrop görmeyen, mikrobik ortamda yetişmemiş olan zengin çocuğu en ufak bir mikropla karşılaşsa hemen hastalanır yani. Aynen işte öyle. Dağda yetişen, dağda haram görmeyen bir insan da şehre geldiği zaman haramları gördüğünde hemen o makamını kaybeder. Daha beter oluverir. Şehir insanından bile beter oluverir. İşte onun içindir ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam da şehirde yaşayacak. Hatta sarayda yaşayacak. Sarayın süslü püslü kadınlarıyla Allah onu imtihan edecekti. Ve kezalike neczil muhsinin. İşte biz ihsan eden, iyilik yapan yahut da yaptığı işi güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Madem ki sabretti Yusuf Aleyhisselam, o halde Allah Azze ve Celle onu mükafatlandıracak. Demek ki sabredenler ve muhsin olanlar mükafatlandırılacaktır. Demek ki sabredenler, Allah Azze ve Celle'nin kaderine razı olanlar, eğer Rabbim benim başıma bunları getiriyorsa mutlaka sonunda hayır vardır, ben Allah'a teslim olmuşum diyenler, İşte onlar, kaderine razı olanlar, onları Allah Azze ve Celle böyle mükafatlandıracaktır. Muhsin kelimesi hem iyilik yapan demek, güzel iş yapan demek, hem de yaptığı işi güzel yapan demektir. Muhsin olmak, Kur'an'da birçok yerde muhsin kelimesi geçer. Ve Allah muhsin olanları sever buyurur. Yani Allah güzel iş yapanları sever. Ve bir de ikinci mana olarak yaptığı işi güzel yapanları sever. Yani hem güzel iş yapacaksın, hem de yaptığın işi de güzel yapacaksın. Bir masa mı yapıyorsun mesela, güzel yapacaksın. Mesleğin mobilyacıysa mesela masayı güzel yapacaksın. Dolabı güzel yapacaksın. Mesela mesleğin boyacıysa güzel boyayacaksın. Mesela mesleğin kaportacıysa güzel yapacaksın işini. Aşçı isen yemeği güzel yapacaksın. Ne iş yapıyorsan güzel yapacaksın. İşte o zaman muhsinlerden olmuş olursun. Yaptığı işi çirişle yapanlar, baştan savma yapanlar, onlar muhsinlerden değildirler. Allah Azze ve Celle muhsin olanları sever. Muhsin olmayanlar, işlerini çirişleyenler, aldığı parayı hak etmeyenler, haram lokma yemiş olmakla kalmazlar. Aynı zamanda Allah'ın sevmedikleri arasındadırlar. Yapıyorsan güzel yapacaksın. İşte o zaman muhsinlerden olmuş olursun. Siyon liderlerinin protokollarında şunu söylerler: bir memlekete hakim olmak istiyorsanız o memlekete kadını ve içkiyi sokmalısınız. Başkasını güreşte yenen midir pehlivan, yoksa nefsini yenen midir gerçek mücahit ve pehlivan? Allah Azze ve Celle muhsin olanları sever. Muhsin olmayanlar, işlerini çirişleyenler, aldığı parayı hak etmeyenler, haram lokma yemiş olmakla kalmazlar. Aynı zamanda Allah'ın sevmedikleri arasındadırlar. İşte Yusuf Aleyhisselam oradayken, sarayda böyle rahat bir şekilde, bir yönüyle rahat, bir yönden de rahat olmayan bir şekilde yaşar iken, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهِ عَنْ نَفْسِهِ. Evinde yaşamış olduğu o kadın onun nefsinden gam almak istedi. Onu kendisine ram etmek istedi. Kendisine aşık etmek istedi. Haşa huzurdan onu kendisine davet etti zina etmek için. Çok güzeldi Yusuf Aleyhisselam. O kadar güzeldi ki güzeller güzel, onun gibi insan dünyaya gelmedi. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini cennete girince cennetlikler göreceklerdir. O kadar güzeldi ki onu gören kadınlar, bu kadını kınayan kadınlar, sarayın diğer süslü püslü kadınları, sarayın güzel kadınları, bu kadını kınayan kadınlar, neden böyle yaptın diyenler, ayıp değil mi kölenle, nasıl olur da böyle bir şey yapabilirsin diyenler, senin evlatlığın gibi olması gereken bir gençle nasıl böyle bir şey yapabilirsin diye onu kınayanlar, daha sonra ayetlerde geleceği gibi Yusuf'u gördükleri zaman ellerini keseceklerdir. Ellerini kesecekler, ellerinde o sırada meyve yiyorlardı, bıçak vardı ellerinde. Yusuf'un güzelliğini gördüklerinde bu insan olamaz dediler. Böyle bir şey insan olamaz, bu bir melek olmalı dediler. O kadar güzeldi Yusuf Aleyhisselam. İşte kadın ona o yüzden aşık olmuştu. Ve kadın ona aşık olduğundan dolayı onu kendine ram etmek istedi. Ve onun nefsinden murat almak istedi. Hazreti Yusuf'la beraber olmak istedi. Ve gallekatil ebbab. Ve kapıları sıkıca kapattı. Ve kâlet heytelek, gel beri dedi bana. Heytelek dedi, gel beri. Bana gel dedi. Bu ayet birkaç türlü okunmuştur. Heytelek diye de okunmuş. Heytulek diye de okunmuştur. Hi'tulek diye de okunmuş. Hi'tulek diye de okunmuştur. Yani gel bana manasına geldiği gibi, gel beri manasına geldiği gibi, Sen için kendimi hazırladım manasında da olabilir. Hitulek şeklinde de okunmuştur. Ben kendimi sana hazırladım ey Yusuf. Yani süslendim, püslendim artık gel beri. Çoktandır demek istiyordu kadın. Belki de defalarca bunu yapmak istedi. Fırsatını bulamamıştı belki. Şimdi artık fırsatını bulmuş, kapıları da kapatmıştı. Ve şimdi artık muradını almak üzereydi. Öyle düşünüyordu, öyle umuyordu. Fakat Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'u koruyacağını düşünemiyordu. Onun makamını anlayamamıştı. Kocasının anladığını o anlayamadı. Nefsine uydu ve gel beri dedi. Çeşitli şekillerde kıraatler var demin ifade ettiğim gibi. Hani mesela Abdussamed'in de kasetlerinde bazen geriye alır bir daha söyler. Geriye alır ayeti bir daha okur. Geriye alır bir daha okur. Geriye alır bir daha okur. Anlamayanlar da başka bir şey yapıyor zannederler. Yahut da yalnızca makamını göstermek istiyor zannederler. Yahut da güzel makam yapamadı da herhalde yeni bir makam yapacak. O yüzden daha güzel okuyabilmek için böyle yapıyor zannederler. Belki bazı yerlerde onun için yaptığı da vardır ama ekseriyetle aslında kıraati göstermek ister. İşte mesela bu ayetin okunuşunda da mesela rahmetli Abdussamed de o şekilde okur. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكْ وَقَالَتْ هِئْتُ لَكْ وَقَالَتْ هِئْتُ لَكْ Bu şekilde dört çeşit okur. Fakat bunların içerisinde en meşhuru şu anda elimizdeki mushaflarda olduğu gibi هَيْتَ لَكْ şeklinde olandır. Ekseri ulemanın görüşü odur. Ve ekseri karilerin görüşü odur. Ve şu anda da biz böyle okumaktayız. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ gel beri dedi kadın. Artık bu işkence bitsin der gibi bir şeydi bu laf yani. Gel beri. Kendisine davet ediyordu. قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ Allah'a sığınırım dedi Hazreti Yusuf aleyhisselam. İlk kelimesinin bu olduğunu söylüyor Kur'an bize. İlk kelimesinin bu olduğunu söylüyor. İlk kelimesinin bu olduğunu bize bildirdiği halde Kur'an bazıları Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kadına meylettiğini ifade ederler. Daha doğrusu evet Kur'an'da da kadına böyle bir meyil duyduğunu ifade ediyorsa da onlar onun çok ötesine geçtiğini, çok daha ileriye varmak üzere olduğunu, haşa tam zina etmek üzereyken Allah'ın onu engellediğini iddia ederler. Halbuki işte burada görüyoruz ki قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ Kadının o lafına karşılık ilk sözü مَعَذَ اللّٰهِ olmuştur. Allah'a sığınırım böyle bir şey yapmaktan. اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَسْوَيْ O benim Rabbimdir, beni güzel terbiye etti dedi. Bana güzel, bana iyilikler yaptı. Bana yapmış olduğu iyilikleri unutacak değilim. Buradaki Rabbi ifadesi bazılarına göre efendim manasında. Kadının kocasını kastediyordu yani. Senin kocanın yani bana çok iyilikleri oldu. Ben ona kötülük yapamam demek istiyordu. Senin kocan bana iyilik yaptı. Bana güzel muamelede bulundu. Sana da güzel muamele etmeni emretmişti. Halbuki sen beni harama davet ediyorsun. Sana hem de kocan demişti ki ona güzel bak da belki ondan bir menfaat görürüz. Yahut da ona evlat ediniriz demişti. Ben sizin evladınız gibi olmam gerekirken sen nasıl olur da bana böyle bir şey teklif ediyorsun? Buna göre o zaman Rabbi kelimesinde, evet Rab kelimesi Arapçada efendi manasına da gelmektedir. Evet efendiler için de Rab ifadesi kullanılmaktadır. Ondan dolayı böyle anlayanlar çok olmuştur. Burada Yusuf aleyhisselam dolayısıyla Rabbi ifadesiyle Allah'ı değil de kadının kocasını kastediyor olabilir. Senin kocanın bana çok iyilikleri var. O yüzden ben böyle kötülük yapamam demek istemiş olabilir. Fakat ondan daha kuvvetli olan görüşe gören aslında burada Allah'ı kastediyor olma ihtimali daha yüksek. O benim Rabbimdi, innehu Rabbi. Evvela böyle bir durumda Allah'ı hatırlaması gerekirdi bir peygamberin. Ya da peygamber olacak olan bir kimsenin. Böyle bir durumda evvela tabii ki böyle bir insanın Allah'ı hatırlaması beklenir. O yüzden orada Rabbi kelimesinden maksadın Allah olma ihtimali daha yüksektir. Kadının kocası değil de Allah'a kastetmiş olma ihtimali daha yüksek. Benim Rabbim beni güzel terbiye etti. Benim Rabbim bana iyilikler yaptı. Ben insan olarak yarattı ve bana bu makamı verdi. Beni kurtardı kuyudan. bana peygamberlik verdi, bana hüküm ve ilim verdi, bana tevil ve hadisi öğretti, ben nasıl olur da böyle bir şey yaparım demek istiyordu. Hazreti Yusuf aleyhisselam bu şekilde kadının o isteğini reddediyordu. Normal bir kadın böyle bir teklifte bulunsa bile bunu reddetmek kolay değildir. Hele güzel bir kadın ise bunu reddetmek hiç kolay değildir. Ve bir de düşünün ki zengin bir kadın ve güzel bir kadın, mesela bir bakanın, bir başbakanın karısı böyle bir şey teklif etse bunu reddetmek çok daha zordur. Ve böyle zor bir imtihana sokuluyordu Hazreti Yusuf aleyhisselam. Çünkü ileride nefsiyle başka imtihanlara da sokulacaktı. O yüzden çok zor bir imtihana giriyordu burada. Nefsini yenmeyi öğrenecekti Hazreti Yusuf. Nasıl ki Hazreti Adem aleyhisselam dünyaya geldiği zaman çok zor imtihanlara girecekti. O yüzden cennetteyken de bir imtihana sokuldu. Nefsini yenmeyi öğrenmeliydi. Nefsini yenmeyi öğrendikten sonra dünyaya gelmeliydi. İşte onun için Allah Azze ve Celle her şeyi helal etmiş ama bir meyveyi haram etmiş idi. Bu şekilde Hazreti Adem cennette imtihana sokuluyor. Tecrübe kazanması isteniliyor. Nefsine uymamayı öğrenmesi isteniliyor. Nefsini tanıması, zayıf noktasını keşfetmesi isteniliyor. Ve şeytanı da tanıması isteniliyordu. Bunları tanıdıktan sonra dünyaya indirilecek Hazreti Adem. Öyle oldu. Allah Azze ve Celle ona öğretti nefsini. Ona öğretti şeytanını, zayıf noktalarını, şeytanın nereden yaklaşacağını. Bütün bunları öğrendikten sonra dünyaya indirdi onu. Şimdi aynı şekilde Hazreti Yusuf aleyhisselam, yarınlarda melik olacak olan Yusuf, çok kadınlar görecek olan Yusuf, çok güzel kadınlar görecek olan, makamından dolayı çok kadınların teklifte bulunacağı, yanına sokulmak isteyeceği, onun nefsinden murat almak isteyeceği, hem güzelliğinden dolayı, hem makamından dolayı, hem ahlakından dolayı, hem peygamberliğinden dolayı çok kadınlar onun etrafında pervane olacaklardı ileriden. İşte onun için Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'u bu noktada güçlendirmek istiyordu. Nefsine bu noktada galip gelmeyi öğretmek istiyordu ona. Ve Hazreti Yusuf aleyhisselam da bu imtihanı kazanıyordu. Bu zor bir imtihandır. Çok kimsenin kaybedeceği bir imtihan. Asil bir kadın, zengin bir kadın, güzel bir kadın, genç bir kadın, daha yeni yeni akıl bali olmuş, tam gençliğinin en kuvvetli çağında, kadın olayını çok gözünde büyüttüğü bir yaşta iken, akıl bali olmuş, henüz daha evlenmemiş, belki evlenmiş olsaydı, kadın hadisesinin çok da önemli bir şey olmadığını anlayacaktı. Geçici birkaç dakikalık bir zevkten başka bir şey olmadığını anlayacaktı. Kadın olayının basit bir şey olduğunu en iyi anlayanlar evlilerdir. Ondan dolayıdır ki evlenmiş olduktan, muhsan olduktan sonra zina edenlere İslam'da rejim hükmü tatbik edilir. Neden? Çünkü o aslında artık o olayın basitliğini anlamış olmalı. Muhsan olmuş, namuslu bir insan olmuş, artık evli bir insan durumuna gelmiş, evliliğin ne olduğunu öğrenmiş, namusun ne olduğunu öğrenmiş, buna rağmen namussuzluk yaparsa o bekarla aynı cezaya tabii ki uğramayacaktır. Tabii ki böyle birisi için daha ağır bir ceza lazımdı. İşte Yusuf aleyhisselam henüz bekardı. Kadın olayını gözünde çok büyütmesi de normaldir. Öyle bir durumda, gençliğinin en kuvvetli çağında, şehvetinin en kuvvetli olduğu bir çağda, süslenmiş püslenmiş çok güzel bir kadın, hem de karşı gelmesi mümkün olmayan vezirin karısı, kendisini hapse attırabilecek olan, hatta öldürtebilecek olan, yetkilere sahip olan bir kadın, böyle bir kadından korktuğu için bile olsa, hem nefsine uyduğundan hem de korktuğundan dolayı onun dediğini yapması gerekirdi. Halbuki ondaki o yüksek ahlak buna müsaade etmedi. Allah Azze ve Celle onu korudu. Allah birine bir görev vermişse onu her türlü günahtan koruyacaktır. Allah peygamberleri büyük günahlardan korur. Küçük günahlardan da korur aslında. Onların hataları olabilirse de ufak tefek, onlara hata bile denmez, zelle denir. Yani onların o küçücük hatacıkları aslında yine de iyi niyetten kaynaklanır ekseriyetle. Nefse uymaktan, şehvete uymaktan değil. Hazreti Yusuf'un girdiği imtihan büyük bir imtihandı. Şöyle bir olay olmuş tarihten. Çok güzel bir adam, Yusuf Aleyhisselam gibi güzel değil tabii ki ama yakışıklı birisi. Kervanda gidiyordu. Kervan bir yerde mola verdi. Bir sürü insan vardı kervanda. Güzel de bir kadın vardı. Kadın da o genç adamı görmüştü. O genci görür görmez fırsatını kolluyordu kadın. Gidecek ve kendisini ona teklif edecekti. Yakışıklı bir gençti. Ve yanında bir arkadaşı vardı onun. Çadır kurdular. Kervan bir yerde mola verince çadır kurdular. O yakışıklı olan kişinin arkadaşı bir ara izin istedi ve çıktı çadırdan. Biraz uzaklaştı. O sırada o kişi çadırda yalnız kaldı. Kadın zaten, kadın aradığı da buydu. Onun yalnız kalmasını bekliyordu. Tam aradığı fırsatı bulmuştu kadın. Hemen çadıra giriverdi ve kendisini adama teklif etti. Güzel boylu poslu bir kadındı. Ama adam öyle bir adamdı ki adam gibi adamdı. Nefsini yenemeyen adam mıdır? Başkasını güreşte yenen midir pehlivan? Yoksa nefsini yenen midir gerçek mücahit ve pehlivan? Gerçek adam, erkek adam hangisidir? Adam kadının bu teklifine karşılık birden feryat etmeye başladı. Ağlamaya başladı ve dedi ki seni bana şeytan gönderdi. Seni bana şeytan gönderdi. Kadın adamın bu halinden o kadar etkilendi ki korktu ve hemen kaçmaya başladı. Bütün kervandakiler toplanacaklar diye, rezil olacak diye kadın korkusunu hemen bıraktı ve kaçtı. Adam ağlamaya devam ediyordu. Biraz sonra arkadaşı geldi çadıra. Baktı ki arkadaşı ağlıyor. Neden ağlıyorsun, ne oldu ki dedi. O da başından geçen olayı anlattı ona. İşte bir kadın geldi ve bana böyle teklifte bulundu. Deyince arkadaşı ağlamaya başladı bu sefer. Sen neden ağlıyorsun dedi. Olay benim başıma geldi. Sana ne oluyor da sen ağlıyorsun? Arkadaşı dedi ki ben de kendime ağlıyorum. Eğer senin başına gelen benim başıma gelseydi vallahi ben kadının teklifini kabul ederdim. Sen nasıl oldu da reddettin? İşte ben kendi halime ağlıyorum dedi. Nasıl başardın böyle zor bir şeyi? Evet, zordu gerçekten. Tenhada kimsenin olmadığı bir anda güzel bir kadının böyle bir teklifi, belki bekar olan yahut da belki aylarca karısına uzakta kalmış olan bir insan düşünün. Böyle bir insana böyle bir teklif yapıldığında, asıl bir kadın tarafından, güzel ve genç bir kadın tarafından, o anda acaba kaç tane insan kendisini muhafaza edebilir? Ama Müslüman kendisini muhafaza etmek zorundadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, siz bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Birisi iki sakalınızın arası, yani bıyığınızla sakalınızın arası, yani ağzınızı, yani konuştuklarınızı, yani yediklerinizi ve içtiklerinizi bana garanti edin. Diğeri de iki bacağınızın arasını bana garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. İnsanların yani kaybettiği noktaların başında bu ikisi gelir. Konuştuklarından dolayı cehenneme gider. Yediğinden içtiğinden dolayı cehenneme gider. Ve şehvetine uyduğundan dolayı, karşı cinse karşı duyduğu arzudan dolayı cehenneme gider. İşte insanın en zayıf noktaları buralardır. O yüzden Allah Resulü öyle buyuruyordu. Siz bana bu ikisini garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. İşte büyükler böyle imtihanlara girdiler. Ve bu imtihanları Allah'ın yardımıyla da kazandılar. İşte ilk sözü oldu. Maazallah dedi. Allah'a sığınırım dedi. İnnehu Rabbi ehsene mesvey. O benim Rabbimdir. Allah benim Rabbimdir. O beni güzel bir şekilde yetiştirdi. Bana iyilik yaptı. Ben nasıl böyle bir şey yaparım? İnnehu la yuflihu zalimun. Zalimler kesinlikle hidayete eremez. Ve kurtulamazlar. Felah bulamazlar. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Demek istiyordu ki Allah bana böyle bir nimet verdikten sonra ve aynı zamanda o benim efendim, senin de kocan olan o şahıs bana böyle iyilikler yapmış olduktan sonra ben böyle bir şey yapacak olursam iki katlı zalim olurum. Üç kat zalim olurum. Dört kat zalim olurum. Günahtan günaha fark var. Zinadan zinaya fark var. Adam öldürmek de günah, içki içmek de günah. Zina da günah, faiz de günah. Ama hepsinin derecesi farklı farklı. Yabancı bir kadınla zina etmek de günah. Haşa huzurdan kendi kız kardeşiyle zina etmek de günah. Derecesi farklı değil mi, söyler misiniz? Komşusunun karısıyla kızıyla zina etmek de günah. Yabancı biriyle zina etmek de günah. İkisinin derecesi farklıdır. Aynı şekilde kendisine iyilik yapmış olan, sarayda onu yetiştirmiş olan, onu büyütmüş olan, ona güzel muamele yapan bir efendinin karısına bu işi yapmak tabii ki hepsinden daha büyük bir günah. Normal bir kadınla zinadan daha büyük bir günah olacaktır. İşte o yüzden diyordu, ben dedi böyle bir şey yapamam. Hem Allah'tan korkarım, o benim Rabbimdir. Hem senin efendinden de utanırım. Çünkü o bana iyilik yaptı, kötülük yapmadı. İyiliğe karşılık kötülük yapmak kötüdür. Ve sonra evinde yaşadığın insanlara hıyanet etmek kötüdür. Ve tanıdığın bir insanın karısına kötü gözle bakmak daha ayrı bir kötülüktür. Zina zaten kötüdür. O halde hepsi birbirinden kötüdür. Ben nasıl böyle bir şey yaparım? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Kadın ona ram olmak istedi. Kadın ona temayül gösterdi ve o da ona temayül gösterdi. Yani Yusuf da kadına bir an için böyle kalbinden bir şey geldi geçti. Böyle bir şey olabilir. Nasıl ki mesela oruçlu bir insan su gördüğü zaman, hani canı su ister ya bir anda, ama onu içmeyecektir zaten, kararı vardır. Zaten oruca niyetlendiği zaman onun kararını vermiştir. Su görse de, yemek görse de, kebap görse de zaten yemeyecek ve içmeyecektir. Ama onu gördüğü zaman sıcakta mesela, yorulmuş, çok çok susamış bir insan su gördüğünde, hani canı az bir şey su ister ya, hani keşke su içseydim, şimdi caiz olsaydı da içseydim gibi. Hani böyle bir an gelir gider ya, ama kesinlikle suya elini uzatır mı? Alır mı suyu eline? Almaz. İşte aynen o şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın aklından böyle bir anlık geçmiş olabilir. Tarihte bazılarının rivayetlerde bulunduğu gibi o rivayetleri kabul etmek mümkün değil. O rivayetlerin kiminde haşa güya Yusuf Aleyhisselam kadına yaklaşmış, elini ona uzatmıştır. Hatta bazı rivayetlerde elbisesini çözmeye başlamıştır. Halbuki böyle bir şey normalde şerefli, namuslu bir insanın bile yapmayacağı bir şeydir. O zaman peygamber miydi, değil miydi? Tartışılmıştır. Bazılarına göre onun peygamberliği hapishanedeyken gerçekleşti. Allah Azze ve Celle ona hapisteyken peygamberlik verdi. Ama buradaki ayette biz ona ilim ve hüküm verdik buyuruyor. Bu ayette kastedilenin peygamberlik olma ihtimali var. Dolayısıyla daha hapse girmeden de, yani bu olay esnasında o bir peygamber olabilir. Mümkündür. Olmamış da olabilir. Ama yarın peygamber olacak olan insanı bu insan. Normalde içimizden şerefli bir insan bile, namuslu, takva sahibi bir insan bile böyle bir durumda zinaya tevessül etmez. O bile reddeder, defol git bile der hatta. Defol git bile der. Dolayısıyla Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan da beklenen budur. Onun için o gibi rivayetleri kabul etmek caiz olamaz. Zaten öyle bir şey olmuş olsaydı Hazreti Yusuf Aleyhisselam daha sonra tövbe etmeliydi. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ın daha sonra tövbe ettiğine dair Kur'an bir bilgi vermiyor bize. Demek ki böyle bir şeye kalkışmamış. Demek ki kadını elini uzatmamış. Demek ki elbiselerini çıkartmamış. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı o da tövbe ederdi. Ve kadının kocası da karısına sensin suçlu olan demiş. Ve Allah'a tövbe et demişti. Yusuf'a da sen de elbiseni çözdüğün için sen de günahkar sayılırsın. O yüzden sen de tövbe etmelisin demedi. Tam tersine ey Yusuf dedi. Sen temizsin ve bu işi kapat. Benim şerefimi beş para etme. Bu işi kapat dedi. Bu bir namus meselesidir. Bir vezirin karısı böyle yaptı demesinler. Bu işi kapat diyordu Yusuf Aleyhisselam'a. Sen de yanlış yaptın ey Yusuf derdi yoksa. Eğer Yusuf Aleyhisselam da ona temayül göstermiş olsaydı, o zaman ona da aynı şeyi söylemesi, sen de tövbe etmelisin ey Yusuf, çünkü sen de benim karıma kötü gözle baktın diye söylemesi beklenirdi. Halbuki o böyle söylemedi. Tam tersine yalnızca karısına dedi. Sen dedi günahkarsın ve suçlusun. Dolayısıyla sen tövbe etmelisin dedi. İşte gerek Kur'an'ın işaretleriyle anlıyoruz ki, gerekse zaten aklen biliyoruz ki, yarın peygamber olacak olan bir insan, yahut da o anda peygamber ise, peygamber olan bir insandan böyle bir şey beklemek mümkün değildir. Onun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam kadına nasıl bir temayül göstermiş olabilir? Buradaki hemme ifadesi nasıl bir manayı kastediyor olabilir? Demin dediğim gibi oruçlu bir insan suyu görüp de bir an için suyu canı istemesi gibi, ama asla su içmeyi kafasına koymaz. Asla elini bardağa uzatmaz. Asla suyu ağzına almaz. Bir an için kalbinden geçse bile ondan zaten mesul değildir. Böyle bir şey çünkü insanın gücünün üzerindedir. Bir an için böyle bir şey kalbinden geçmiş olsa bile yine de ondan mesul olmaz. Çünkü o insan gücünün, takatının üzerindedir. لَوْلَا اَنْ رَأَى بُرْحَانَ رَبِّي Eğer Rabbinden taraf bir delil görmeseydi, o zaman o da ona meyledecekti. Yani Rabbinden taraf bir delil gördü. Rabbi ona bir şey gösterdi. Acaba neyi gösterdi Allah? Bazı rivayetlerde babası Yakup Aleyhisselam'ın o anda gözünün önüne geldiğini ifade etmişlerdir. Yakup Aleyhisselam'ı gördü o anda. Yakup Aleyhisselam böyle dişlerini sıkıyor, dudaklarını ısırıyordu. Yani evladım ne yapıyorsun, ne yapacaksın dercesine. O şekilde Yakup'u görünce Yusuf Aleyhisselam hemen o işten vazgeçiverdi. Böyle bir şey bir anlık, belki bir salise kadar kalbinden geçtiyse bile o anda hemen Yakup Aleyhisselam'ı görünce kalbi tertemiz hale geliverdi. Bazı rivayetlerde ise Allah'ın bir ayetini gördüğü ifade edilmiştir. La takrabu zina ayetini gördüğü, zinaya yaklaşmayın ayetini gördüğü. Çünkü o bir çirkinliktir. İnnehu kâne fâhişen. Ve sâ'e sebîle. Çirkin bir yoldur ve o azgınlıktır. Haddi aşmaktır. O ayeti gördü. Allah Azze ve Celle'nin adeta o ayetini duvarda veya tavanda gördüğüne dair rivayetler var. Önemli olan aslında bu değil. Allah Azze ve Celle kesin bir şey söylemiyor. Bize daha genel bir ifadeyle bildiriyor. Sonuçta önemli olan şudur. Yusuf Aleyhisselam Rabbinden bir şey gördü. Ama o ayeti gördü. Ama babası Yakup o anda kendisine gösterildi. Ama başka bir şekilde Allah ona ilhamda bulundu. Her neyse sonuçta onun çirkinliğini gördü ve elini uzatmadı. Kalbinde böyle bir şey karar bulmadı. Ben bu kadına elimi uzatayım gibi bir şey düşünmedi. Bir anlık gelip geçen şeydense insan zaten mesul değildir. Kezalike linasrife anhussu vel fahşâ. İşte biz bu şekilde ondan o kötülüğü ve fuhşiyatı uzaklaştırmak için böyle yaptık. İnnehum min ibadinel muhlasin. O bizim muhlas olan kullarımızdandır. Yani ihlası erdirilmiş olan kullardandır. Neden Allah Azze ve Celle ona bu şekilde bir muamelede bulundu? Neden ona gösterdi delilini? Neden onu bu haramdan muhafaza etti Allah? Çünkü o muhlas kullardan idi. İhlası erdirilmiş olan kullardandı. Muhlis, ihlaslı olan demek. Muhlas olunca ihlası erdirilmiş olan manasına gelir. Yani Allah tarafından zaten ihlası erdirilmiş. Allah Azze ve Celle onu tutmuş ve kendine doğru çekmiş olan kullar, olunan kullar, böyle olan kullar, Allah'ın bizatihi tuttuğu ve çektiği, ihlasa erdirdiği kullar, muhlas olanlar. Demek ki bazı insanlar muhlis olabilirler. Onlar gayret göstermek suretiyle ihlasa ermiş olabilirler. Riyadan uzaklaşabilirler. Allah'a samimi olabilirler. Fakat onlar muhlistir. Muhlesler ise ondan da öte bir makam. Makama sahip olanlar. Muhlesler Allah tarafından ihlası erdirilmiş olanlar. Bizatihi Allah tarafından kalpleri temizlenmiş olanlar. Çünkü onlara önemli bir görev verilecektir. O yüzden onların o önemli görevi yerine getirebilmesi için muhlis olmak yetmiyor, muhles olmak gerekiyor. Şeytan öyle söylemişti. Allah Azze ve Celle şeytanı cennetten kovduğu zaman şeytan demişti ki ya Rabbi ben senin kullarını saptıracağım. Onlara soldan sağdan geleceğim. Önden arkadan geleceğim. Her türlü geleceğim. Kimini kadınla kimini mal mülkle. Herkesi bir çeşit kandıracağım. Bir yolla kandıracağım. Ama senin bazı kulların var ki illa ibadekel muhlasin. Senin kullarından muhlas olanlar var. Onlar hariç. Onlara gücüm yetmeyecek. Onları hiçbir zaman kandıramayacağım. Demek ki muhlasları kandıramıyor şeytan. İcabında muhlis olanı kandırabilir. İhlaslı olan, samimi olan bir insanı bile kandırabilir. Ama Allah tarafından samimileştirilmiş olan, muhlas hale getirilmiş olanları kandıramayacağını Allah da söylüyor, şeytan da söylüyor. Allah Azze ve Celle'den bir ayette sen beni muhlas olan kullarımı kandıramazsın buyurmuş idi. Allah da böyle haber veriyor. Şeytan da bunu söylüyor, kabul ediyor. Evet diyor, ben muhlas olanları kandıramayacağım. Burada da ayette Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın muhlas olanlardan olduğu bildirilmiştir. Demek Hazreti Yusuf muhlestir. Dolayısıyla o halde şeytan onu kandıramamıştır. Nefsine uymamıştır. Kadınla zina etmeyi haşa düşünmemiştir. Elini ona uzatmamıştır. Ona doğru bir adım atmamıştır. Ve elbiselerini çıkarmamıştır. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü o muhlestir. Ve Kur'an muhles olanların şeytan tarafından kandırılamayacağını haber vermiştir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kandırılmadığını, belki bir anlık kalbinden, belki bir saniye bile sürmeyecek kadar bir anlık bir duygunun geçip gittiğini ve bundan da insanın mesul olmadığını ifade ediyor. Ve onun kalbinde yer etmediyse, böyle bir şeye temayül göstermediyse, bunun da Allah'ın rahmetiyle olduğunu ifade ediyor. Yani siz eğer bir gün bir imtihanı kazanırsanız, bilesiniz ki Allah'ın rahmetiyle kazanıyorsunuz. Kendi marifetinizle değil. Mesela güzel bir kadın gördüğünüz zaman başınızı çeviriyor, bakmamayı başarabiliyorsanız marifeti kendinizden bilmeyin, Allah'tan bilin denilmek isteniliyor. Demek ki Allah Azze ve Celle korumazsa insan öyle bir durumda, demek ki imtihanı kaybedebilir. Demek ki bu zor bir imtihandır denilmek isteniliyor. Demek ki ancak muhlas olanların kazanabileceği bir imtihan. Muhlas olmayanlar belki para konusunda imtihanı kazanabilir. Belki başka alanlarda imtihanları kazanabilir. Ama kadın konusundaki imtihanı kaybeder. Muhlas olanlar ancak onlardır. Böylesi zor imtihanları kazanabilenler. Dolayısıyla muhlas olamamış olanlar kendilerini dikkatle korumalıdırlar. Böyle imtihanlarla karşı karşıya gelmemelidirler. Çünkü böyle imtihanlarla karşı karşıya geldikleri zaman muhlas olmayanlar kaybedecektir. Onun için kendisini o noktalarda korumalı. Öyle ortamlarda bulunmamalı. Bir kadınla bir odada yalnız kalmamalı. Efendimizin ifade ettiği gibi bir kadınla tenhada yalnız kalan bir kişinin üçüncüsü şeytandır. Bir kadınla bir erkek bir odada yalnız kalacak olursa, tenhada yalnız kalacak olursa üçüncüleri şeytandır buyurdu. O yüzden kadınlara da bakmamayı emrettin. Birinci bakışa ikinci bakışı ekleme ey Ali dedin. Bir kadına istemeden gözün değecek olursa bir daha dönüp bakma. Bir kez istemeden baktıysan bile hemen başını çevir, ikinci bakışı ekleme. Çünkü ikinci bakış senin aleyhinedir buyurdu. Allah Azze ve Celle ancak muhlas olanların kurtulabileceğini, böyle bir imtihanda ancak onların başarılı olabileceğini ifade ediyor. Herkes muhlas olmadığına göre böylesi imtihanlardan uzak durmak icap eder. Ne böyle imtihanlara gir ne de böyle imtihanları kazan. Böyle imtihanlara girip de böyle imtihanları kazanabilecek olanların sayısı azdır. O yüzden erkekler kadınlardan uzak durmalı. Kadınlar da erkeklerden uzak durmalı. Allah Azze ve Celle bize bu şekilde kadınla erkeğin birbirine karşı çok kuvvetli duygular beslediğini, bunların yaklaşması durumunda kendilerine hakim olamayabileceklerini ifade ediyor. İşte Allah'ın bize bildirdiği bu önemli hakikati Yahudiler de tespit etmişlerdir. Ve o yüzden Siyon liderlerinin protokolları adlı kitaplarında Siyonistler, Yahudilerin akıl babaları, bütün dünyadaki insanları hayvan gören, Yahudilerin emri için yaratılmış birer hayvan olarak gören o Siyonistler kitaplarında şunu söylerler. Aldıkları kararları topladıkları Siyon liderlerinin protokollarında şunu söylerler, bir memlekete hakim olmak istiyorsanız o memlekete kadını ve içkiyi sokmalısınız. Kadını ve içkiyi kullanmadan memlekete hakim olmanız mümkün değil. Kadını ve içkiyi o yüzden kullanırlar. Moda evlerini o yüzden daima bu şekilde her tarafta moda evleri kurarlar. Moda evleriyle kadınları süslenmeye tahrik ederler. Erkekleri onların peşlerinden sürüklerler. Ve bu şekilde mankenlerle defileler düzenlerler. Buna benzer bir takım şeyler yaparlar. Filmler ile, çarşı pazar ile, mektepler ile kadın erkeği daima bir araya getirirler. Ve bu şekilde onların görüşmelerini arttırırlar. Her ortamda birlikte olmalarını sağlarlar. Bu şekilde memleketteki maneviyatı öldürürler. İşte o zaman o memlekete artık hakim olmaları kolaydır. İşte Allah Azze ve Celle insanlar için en önemli imtihanlardan birisinin bu olduğunu ifade ediyor bize. Bu zor bir imtihandır. Dolayısıyla bu zor imtihandan geçmemek için insan önlemini almalı. Hani atasözünde ne şeytanı gör ne de kulhuyu oku derler ya hani. Ne kadınla imtihanı ol ne de o imtihanı kazan. Eğer Allah Azze ve Celle istemişse o durum başka. Ama sen istememelisin. Allah Azze ve Celle imtihan ederse başka. Sen uzak durmalısın. Çünkü sen isteyecek olursan büyük ihtimalle kaybedenlerden olacaksın. Allah Azze ve Celle bize bu şekilde Hazreti Yusuf'un kıssasıyla birçok mesajlar vermeye devam ediyor. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.